Merhaba, iyi akşamlar. Daktilo 1984'de masaya hoş geldiniz. Bu akşam seçimler sonrası da ben ilk kez yayına çıkıyorum. Hocam bilmiyorum siz daha önce katıldınız mı seçimlerin hemen sonrasında ama belki sanıyorum sizin de ilk olsa gerek. Doğru mu
Benim
hatırlıyorum?
ilk, evet.
Sizin
Benim
de
ilk.
ilk. Neden bu yayını yapıyoruz? Aslında yani seçim gecesini atlattık. Bilmiyorum nasıl atlattık. Moraller tabii ki çok bozuldu. Çok fazla muhalif seçmen için. Yani bizi işte bu noktada bu moral bozukluğundan sonra aslında biraz yüzleşmek de bilmiyorum zaman mı alıyor hani gerçeklikle, sonuçlarla. Bir yanıyla bazı şeylerin beklendik olduğunu da belki söylemek mümkün olabilir. Beklenmedik kısımları da belki vardı. Ama bir seçimin ilk turunu geride bırakmış olduk böylelikle. Biz de bu akşam biraz daha acaba bu ikinci tur meselesiyle ilgili nelere odaklanabiliriz biraz konuşmak istiyoruz ama ikinci turu anlamak ya da bunu ilişkin kampanya yapabilmek için belki ya da burada neleri bekleyebileceğimizi konuşmak için bence naçizane biraz geçmişe bakıp hani hangi noktalarda hangi pürüzler vardı, hangi yanlışlıklar vardı onları analiz etmek gerekebiliyor. Bu da aslında hani hatalarla umutsuzluğa boğmak gibi bir maksat ya da ben haklıydım demek gibi bir yerden bir tartışma yürütmekle alakalı olmayabiliyor. Ki ikinci turu yani tüm mesele ikinci turu anlamaksa en azından şu bir hafta için bence burada bazı hataların, bazı yanlış öngörülerin de vurgulanması gerekebilir. Ben mümkün olduğunca kendimi bundan harici tutacağım ama hocam girerse sahne onun istediği gibi lütfen anlatsın ki anlayabilirim. Bir de bazen şöyle bir şey de var. Yani ben kişisel olarak kendi karakterimden örnek verirsem ben dibi görmeden çok yukarı çıkabilen biri değilim. Daha hırslandırıyor dipte olmak beni kimi zaman. Herkes için aynı olmayabiliyor bu. Seçmenin dinamizmi bambaşka bir mesele. İşte katılım oranları olsun vesaire noktasında kendini çok gösterebiliyor. Gibi gibi bir sürü nokta var ama herkesin bence oradaki süreci biraz daha bireysel olabiliyor diye başlayayım. Ve hemen aslında en sonda belki toparlayacağımız şeyi ben en başta sormak istiyorum. İkinci sürecin gerçekten bir umut var mı hocam? Siz ne diyorsunuz? Kazanabilir mi
Ben
Kılıçdaroğlu?
çok zor görüyorum. Fakat bu zor görme halini burada seninle de defalarca yayın yaptık aslında. Bundan önce de başka yayınlarda da ben sıklıkla dile getirdim. Çeşitli yapısal faktörler var. Bu yapısal faktörlere uygun bir adayın çıkarılması gerektiği konusunda çok ısrarlı bir şekilde çeşitli analizlerde bulunmuştuk. Fakat tabii gerçek beklediğimiz gibi gerçekleşmedi bu geçtiğimiz 1-1,5 yıldaki tartışmalar. Şimdi bence de birazcık geçmişe dönmemiz lazım. Çünkü bu yapısal faktörler bir günde değişmedi. Yani Türkiye'de seçim sonuçları yalnızca aktörlerin hareketlerinden ve kampanyalarından yola çıkarak anlaşılamıyor. Bir küresel ve ulusal trendleri de yakalamamız gerekiyor. Şimdi pek hatırlarsan bundan çok daha önce şöyle bir şey vurguluyordum ben aslında. Dünyada bir yeni dalgadan bahsediyorduk sürekli olarak. Çünkü malum burada izleyicilerimiz de hatırlayacaktır. Ben de sıklıkla vurgu yapıyorum. Bu akşam da yine çeşitli defalar değineceğim. Yani Macaristan'la Türkiye adeta siyasi açıdan iki ikiz ülke gibi. Hatta birçok arkadaş seçim öncesinde, birçok akademisyen meslektaşımız seçim öncesinde ya Macaristan'ın durumuyla Türkiye'nin durumu aynı değil. Ekonomik kriz var. İşte orada siyasi partinin, iktidar partisinin kapasitesiyle buradaki aynı değil. Burada çok daha yıpranmış bir hükümet var diye çeşitli şeyler söylüyorlardı. Fakat dediğimiz gibi her iki ülkedeki farklılıklara rağmen iki ülkeyi de birleştiren ve sadece iki ülkeyle kalmayan Avrupa'da, Amerika'da hatta Orta Doğu'da temel bir trend görüyoruz. O nasıl bir trend? İşte bugünlerde çok daha sıklıkla Türkiye'de dile getirilen fakat geçtiğimiz bir yılda Türkiye dünyada çok tartışılan bu yeni milliyetçilik meselesi. Yani bir milliyetçi dalga var mı? Evet, bir milliyetçi dalga var. Bir milliyetçi dalga olmasaydı Trump gibi birinin ABD başkanlığına seçilmesini hayal dahi edemezdi. Bir milliyetçi dalga olmasaydı Boris Johnson'ın Konservatif Parti, işte Muhafazakar Parti liderliğine soyunup muhafazakarların tarihin en büyük zaferini elde etmesini konuşamazdık. Veya Orban'ın 2022 yılında Birleşik Muhalefet'e karşı bir kez daha seçim zaferini konuşamazdık. 2026'da da kazanacağını buradan söyleyeyim yani 2023 yılından eğer aynı şekilde yarışa girerlerse. Veya Fransa'da Le Pen'in oy rekoru kırmasını veya Meloni'nin aynı şekilde İtalya'da iktidara gelmesini veya mesela bizimle aynı gün başka bir ülkede daha seçim vardı. İşte Slovakya'da yine muhafazakar sağ bir parti ve Orban'ın yine yakın dostu aynı milliyetçi muhafazakar network'e ait bir iktidarın yeniden seçimi kazanma ihtimali konuşamazdık. Demek ki bir dalga var ve bu dalga küresel bir dalga. Bu dalganın bu küresel boyutlarının göz önüne bulundurduğumuz zaman Türkiye'yi etkilememe ihtimali yok ve Türkiye'de de aslında uzun zamandır bir milliyetçi dalgadan bahsediyoruz. Peki bu nasıl bir milliyetçilik? Yani bir de bunu kısaca cevaplamamız gerekiyor ki Türkiye'deki seçimlerin gidişatını tam olarak anlayabilelim. Ben buna daha önce de bir yazımda paternalist milliyetçilik olarak adlandırıyordum. Ne demek yani paternalist milliyetçilik? Bu şöyle bir şey. Yani yoğun bir küreselleşme, neoliberalleşme ve bu küreselleşme ve neoliberalleşmenin etkisiyle ulus devletin gerilediği bir dönemin arkasından bir yeni döneme girildi. İşte Covid krizi, ekonomik kriz, ekolojik krizler art arda geldi. Ve bütün bu art arda gelmelerin sonucunda da ulus devletlerin kendi kapasitelerini arttırdığı ve adeta ülkelerin kendi kabuklarına çekildiği, bu nedenle de korumacılığın ve devlet kapasitelerinin önemli hale geldiği ve bu korumacılık üzerinden de toplumların kendi kendisini bu yeni neoliberal piyasacılığa karşı bir şekilde kapattığı bir dönemin sonucunda böyle bir milliyetçi dalganın geldiğini görüyoruz. Peki bu öyle bir milliyetçi dalga nasıl bir siyasi talep doğurdu? Aslında yeni bir karizmatik lider talebi doğurdu. Yani bugün karizmatik otoriteye sahip olmayan, burada Weber'i sıklıkla anlamalıyız. Bu seçimin siyasal teori anlamında eğer açıklayacaksak gerçekten Weber'e çok sık dönmeliyiz. Çünkü hem kültürel faktörlerin bu kadar güçlü bir şekilde ön planda olduğu hem de şahsi faktörlerin, lider faktörünün, karizmanın yani kendisinin çok kritik olduğu bir seçim. Seçim sonuçları itibariyle dediğim gibi bu küresel dalga, bu paternalist milliyetçi dalga, bu korumacılık talebi insanın kendi kaderini kendini tayin edememe hali böyle güçlü bir lider çağırıyordu. Ve aslında muhalefet tam da bu dalgaya uygun adayları 2019 yılında koymuş ve büyük bir seçim zaferi elde etmişti. Ve dünyadaki otoriter popülist liderlerle mücadele etme konusunda da adeta çığır açmıştı ki Macaristan'daki altılı masanın kurulmasından önce Türkiye'den çok fazla örnek alındığını biliyoruz. Şimdi böyle bir atmosferin, böyle bir dönemin sonucunda hiç bu dalgayla ilişkisi olmayan, siyaseten buna yatkınlığının tartışmalı olduğu ve ideolojik olarak da böyle bir dalganın geldiğini okumakta oldukça zorlanan, sağ siyaseti çözümlemekte yetersiz kalan, altılı masanın kurgusunu da bu yanlış ideolojik varsayımlara ve küresel trendlerden trendleri bilmeden adeta yapılan bir siyasi söylem ve yapı kurarak muhalefet mücadeleye girdi ve bu mücadelenin sonucunda da büyük bir mağlubiyet, adeta bir hezimet bana sorarsanız geldi. Yani neden bir hezimet? Tarihin en büyük felaketini yaşayan bir Türkiye, deprem felaketini yaşayan bir Türkiye, devlet kapasitesinin zayıflığı göz önüne alınmış ki bu ne kadar önemli az önce söylediğim faktörlere ilişkin ve çok ciddi bir ekonomik krizin ortasında kamuoyu araştırmalarının tırnak içinde söylüyorum seçim öncesinde %55 ile %58 arasında ölçtüğü muhalif seçmene rağmen bugün altılı masanın adayı 44,5 işte 45 bandında bir oy aldığı gözüküyor. Bu da seçmenin bu koruma talebine cevap verilemediğini gösteriyor. Buna karşılık belki oraya başka bir soruda da cevaplayabilirim ama Erdoğan'ın ilginç bir şekilde bence kendisini revize eden bir siyasi profil, AKP'yi de dönüştüren bir siyasi profil hem ideolojik olarak değiştiriyor hem kadro olarak değiştiriyor ve küresel trendlere uygun bir yapıya da soktuğunu söyleyebiliriz. Bu kadar dezavantajlı koşula rağmen, muhalefetin yapmış olduğu hatalara rağmen yine de doğru bir pozisyon aldığını, İslamcılığını bayağı bir geri planda bıraktığını, buna karşılık daha milliyetçi, muhafazakar ve teknokrat kadroları ön plan almaya çalıştığını gördük ve tabii ki ekonomik korumacılığı da önemsedi. İşte alt sınıflara olan kaynak aktarım mekanizmalarını çok yoğunlaştırdı seçim öncesinde ve bir adeta kilitlenmeye ve her seçmenin kendi beyzine geri döndüğü bir döneme girildi. Bu da seçim sonuçları üzerine çok etkili oldu.
Burada bahsettiğimiz şey sanırım biraz daha belirleyici olabilecek, yani muhalefete yaklaşma ihtimali olan seçmen üzerinden konuştuğumuzu anlıyorum ben. Bilmiyorum doğru mu analiz ediyorum. Diğer türlü çünkü muhalefetin oy kaybettiğini söylemek belki güç olabilir. Hani partilerin oylarına bakın, yani Kılıçdaroğlu'nun adaylarını destekleyen partilerin aldıkları oy oranlarına bakınca belki orada bir gerileme olmadığını söyleyebiliriz. Yani o anlamda, ya da bilmiyorum doğru mu konuşuyorum şu
Şimdi
an
şöyle.
tekrar.
Şimdi öncelikle bu Cumhurbaşkanlığı seçimi için ve parlamento seçimleri için ayrı ayrı değerlendirme yapalım. Her ikisinde de muhalefet kaybetti şimdi bu seçimi. Cumhurbaşkanlığı için ayrı ayrı değerlendirdiğimizde şunu göreceğiz.
Tamam, o zaman ben şimdi sorayım mı hocam?
Tabii.
Şimdi bizim burada vurguladığımız şey şu o halde. Yani seçmenin katılım oranı da yükseldi zaten. Seçmenin Erdoğan'a oy verme motivasyonundan bir şey kaybetmediği, yani oy verme motivasyonunu hala koruduğu. Burada da aslında meselenin bu güven verme, artık hani bu milliyetçilik üzerinden bir güven verme meselesi. O devleti korumak, devletin muhafaza edilmesi, buna işte buna karşılık karşı tarafın tamamen terörize edilmesi. Bunların birleştirilmesi sonucunda mı biz motivasyonun hala korunabildiğini düşünüyoruz? Bu, yani siz burada bunu mu söylüyor oluyorsunuz aşağı yukarı?
Şimdi ben aslında şimdi biraz daha açalım bu az önce söylediğimiz bu küresel dalgaların Türkiye'ye olan etkisi ve bunun siyasi sonuçlarını biraz daha
Açarken şeyi de sorayım. Yani mesela göç meselesi gibi çok kilit bir mesele aslında. Bundan bahsediyoruz. Ve iktidar açık bir şekilde hani göndereceğim söylemi de yok. Yani yalan da söylemiyor.
neden?
Evet,
Şimdi bakın ne dedik?
lütfen.
Paternalist milliyetçilik dedik. Ne dedik? Korumacı milliyetçilik. Şimdi böyle bir tabloda, korumacı milliyetçi bir tabloda seçmen ne bekler? Böyle bir siyasi talebi varsa daha somut talepleri nedir? Bir, ben çok uluslu şirketler karşısında sosyal refah politikalarıyla korunmak istiyorum. Dolayısıyla bir neo-merkantilist bir ekonomi politikası bekliyorum. Birincisi bu. İkinci ne bekler? Egemenlik hakkının yani devletin egemenlik hakkının güçlü bir şekilde geri getirilmesini bekler. Ne demek devletin egemenlik hakkının güçlü bir şekilde yeniden gelmesi? Sınırların korunması yani en temel noktalardan bir tanesi olarak algılanıyor. Bu yüzden de muhalefet tam da bu noktadan siyaseti ikinci tura taşıma hamlesini gerçekleştirmiş oluyor. Peki fakat büyük başlığa bakarsak eğer bu sınırların korunması aslında ne? Büyük bir güvenlik ihtiyacı açığı değil mi? Güvenlik ihtiyacının karşılanma meselesi. Peki güvenlik ihtiyacı yalnızca bu bahsettiğimiz göçmen dalgası ve göçmen krizi üzerinden mi karşılanıyor? Batı ülkelerinde evet. Eğer siz Batı'dan bir stratejiyi doğrudan çevirirseniz yeni siyasi zemininizi göçmen karşıtlığı üzerine kurmanız gayet anlaşılır olur ve Türkiye koşullarına hatalı olur. Neden? Çünkü Türkiye'de insanların güvenlik dediği zaman aklına gelen ilk şey nedir? Terördür. Yani aslında hatta iki şey geliyor. Bir de toprak meselesi geliyor. Yani biliyorsunuz yani Türkiye'de böyle daha lümpen milliyetçiliğin toprak hayalleri üzerinden kurguladığı bir senaryo vardır ve bu da gerçekleşti aslında. Yani neresi mesela? Karabağ Savaşı bana sorarsanız Türk toplumundaki güvenlik ihtiyacını önemli ölçüde karşılayan durumlardan bir tanesi oldu ve Türkiye'deki milliyetçiliğin yükselişinin de nedenlerinden bir tanesi olarak gözüktü. Diğerine terör meselesi. Şimdi terör meselesinde de iktidar sürekli şu vurguyu kullandı değil mi? Türk ordusu yenileniyor. Türkiye savunma sanayine büyük yatırımlar yaptı. Dolayısıyla biz bu yatırımlar sayesinde bugün terörün kökünü kazıdık şimdi. Böyle bir yaklaşımla geldi. Bu seçmenin güvenlik ihtiyacını büyük oranda karşılayan bir durum. Yani Türkiye'de göçmen karşıtlığı hala daha her ne kadar hem sınıfları hem partileri çapraz kesen bir ortak nokta haline gelse de güvenlik ihtiyacının temelinde yok. Temelinde hala terör var ve iktidar terörle mücadele ettiğini seçmenine satabilmiş durumda. İşte tam da bu nedenle muhalefetin bugün göçmen krizine olan yaklaşımı, göçmenlik üzerinden kurmuş olduğu yeni siyasi dilin ben çok karşılık bulacağını zannetmiyorum. Yani bu zannetmememin arkasına yatan nedenlerden biri de şu. Az önce bahsettiğim bu karizmatik lider meselesi. Yani şöyle bakılıyor aslında. Bu adam bizi koruyan bir profil, paternal bir baba. Güzel. Terör meselesini çözdü. Biz böyle hissediyoruz diyor seçmen. Peki sırada göçmen meselesi var. Demek ki yine onu çözerse muhtemelen o çözer. Peki biz yaşantımızdan, yaşam tarzımızdan memnun muyuz? Memnun değiliz. O zaman bu tepkimizi nerede gösterelim? Parlamento seçimlerine gösterelim. Fakat Cumhurbaşkanlığında mevcut yapıyla devam edelim. Şimdi burada vurgulamak istediğim bir şey var. Yani daha önce bu programda, yani seninle yaptığım programlardan bir tanesinde kesinlikle söylediğimi hatırlıyorum. Şimdi Erdoğan şunu bence çok net bir şekilde anlamıştı. Çok daha öncesinde. Yani bu ciddi bir seçmen tepkisi var ve bu seçmen tepkisinin en azından parlamentoda kendisine yönelmeyeceğini, bir ceza keseceğini biliyordu. O zaman ne yapması lazım diye bir düşündüğümüz zaman strateji olarak altılı masaya karşı bir altılı masa kurması gerekiyordu. Adeta bir hendek yaratması gerekiyordu. Yani AKP'den rahatsız olan ama bir şekilde Tayyip Erdoğan oy verme eğiliminde bulunabilen, yani oy ayrıştırmaya giden, vote splitting'de bulunabilen seçmeni bir hendeğe düşürmesi lazım. Yeni bir altılı masa hendeği yarattı. Burada muhalefete yönelen seçmeni Bu hendeye düşürdü. Yani daha ulusalcı bir hendeye düşürdü. Burada alternatif bir altılı masa yarattı. MHP'nin olduğu, Zafer Partisi'nin olduğu, Yeniden Refah Partisi'nin olduğu, Hüdapar'ın olduğu böyle çeşitli bir modelleme kurdu. Büyük Birlik Partisi'nin olduğu ve burada başarılı oldu. Böylece tepkinin muhalefet tarafından çekilmesinin de önüne geçmiş oldu. Ve bu denklemi aslında Kemal Bey'in adaylığına karşı kurgulamıştı. Çünkü biz neden bir karizmatik liderin ihtiyaç olduğunu söylüyoruz? Çünkü Türkiye'de muhalefet çok parçalı. Bu parçalı yapıdaki muhalefeti bir araya getirebilecek bir yetenekli bir işte karizmatik bir lider ihtiyacı vardı. Ve muhalefet bir şekilde bu böyle bir modelle iktidarın karşısına çıkamadı. Ve sonunda da Erdoğan'ın stratejisine ve oyun planına mağlup oldu. Burada tabii şunu net bir şekilde vurgulamamız gerekiyor. Özellikle ikinci tur içinde şimdi biraz da o tarafa bakmamız lazım. Burada
Onu
muhaliflerinden
geçmeden belki yine bir izleyici yorumu üzerinden hani onu hatırlatmak da önemli olur. Yine anlaşılmayan bir nokta belki ya da biz daha farklı okuma yanılgısına düştük. Birçok insan bu yanılgıya düştü. Ekonomideki başarısızlığın toplumun farklı kesimlerine hissedilme derecesi.
tabii.
Yani bu da önemli bir nokta. Kırsalda nasıl hissedildiği, kırsalda işte memur emekli maaşıyla o krizin nasıl yorumlandığı, hiç eğlenmeyen, hiç dışarı çıkmayan ve yaptığı aktiviteler çok kısıtlı ve küçük şehirde yaşayan bir insanın Türkiye'deki ekonomik krizi hissetmesiyle büyük şehirlerdeki hissetme aynı mıydı? Bilmiyorum, siz ne dersiniz?
Olmadığını zaten seçim sonuçları da aslında doğruluyor ki bunu da tahmin edilen noktalardan bir tanesiydi. Özellikle tarım ticaret hadlerinin, tarım fiyatlarının yükselmesinin köylerde bir olumlu bir yansıması bile olabileceği konuşuluyordu ki seçim sonuçları biraz onu da gösteriyor. Tabii küçük kentler de çok büyük bir fark yarattı. Çünkü burada asgari ücrete gelen zamların yaratmış olduğu bir göreli refah var. Yaşam tarzına da çok büyük maliyetlerin getirilmediği düşünüldüğü zaman bu küçük iller için söylüyorum. Burada AKP göreli bir üstünlük sağladı ve tabii yine tepkili seçmeni de kendi haznesinde tutarak Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak tutarak bir şekilde burayı kendi aleyhine dönmeden çevirdi. Seçmenin kendisine olan teveccühünden daha fazla muhalefetin eksikliklerine işaret ederek bunu sağladı, başardı. Fakat burada bahsetmemiz gereken aslında bir şey daha var. Yani bu da çok kritik. Muhalefet güven vermedi. Kaotik bir görüntüye sahip. Temsil krizi yarattı aslında muhalefet ve seçmendeki temsil adaleti kısmını zedeledi. Yani Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin bu kadar yüksek görünürlüğe ulaşmasının bir anlamı yoktu seçmen için. Ve bu yapı bir kaotik koalisyon fikrini tekrar canlandırdı ve bu seçmende geri teptiğini düşünüyorum. Çünkü burada çok zorlu bir sürece giriliyor. Bunu herkes farkında. Yani AKP oy veren seçmen de gayet bunun farkında. Bu zorlu süreçten böylesi bir karmaşık yapının çıkabilme ihtimalini bence seçmen düşük gördü. Keşke baştan altılı masadaki bu küçük partilerin görünürlüğü minimalize edilse ve daha çok Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun ikiliği ve iki belediye başkanının buraya eklemlenmesi üzerinden bir siyasi strateji izlenseydi. Fakat bu gerçekleşmedi. Tam tersine küçük partilerin buradaki ağırlığını daha fazla arttırıldı. İşte miting meydanlarına vesaire. Bu da zayıf karınlarından bir tanesini oluşturdu. Artı neyi oluşturdu? Kampanya stratejisinin çok daha belirsiz bir dile sahip olmasına neden oldu. Mesela bunu biz benzer bir şekilde Macaristan'da da görmüştük. Macaristan'da çok farklı yapıdaki muhalefetin tamamına bir şekilde zeytin dalı uzatmak isteyen Peter Markezey mesajlarındaki anlamsızlığı ve belirsizliği arttırdı. Bu da Orban'ın işine gelmişti. Çok benzer bir şekilde Kemal Bey'in de aslında mesajları çok siyasi bulunmadı. Bir de Cumhur İttifakı'nı ikna edilmesi gereken, Cumhur İttifakı'nda olup da ikna edilmesi gereken seçmenin bizim muhalif cepheye olan eğilimini zorlaştıran bir başka dil kullanıldı. Ben buna biraz da woke bir kampanya izlendi diyorum. Yani işte daha çok işte bu Kürtler, Aleviler, Türkler üzerinden, kimlikler üzerinden yapılan bir siyasi propagandanın da ters teptiğini düşünüyorum. Bir yandan bu kaotik görüntü, bir yandan kimliklere olan bu yaklaşım, bir de üstüne bir hendeğin kurulması, bir ulusalcı hendeğin kurulması, artan polarizasyon ile birlikte kaçınılmaz bir hezimet kendisini gösterdi
Çok şeyde
diyebiliriz.
eleştiriler gelmeden ben hemen söyleyeyim şeyi. Siz burada aslında meselelerin nasıl algılandığı üzerine yorum yapıyorsunuz. Yani
Evet.
nihayetinde muhalefetteki kişiler de siyasetçi. Muhtemelen bunların hepsi değerlendirilmesi gerekirdi. Neyin nasıl algılandığı, nasıl yankılar uyandırdığı, nihayetinde televizyon kanallarının, ulusal kanalların hükümetin kontrolünde olduğu bilinen bir gerçekti. Nihayetinde sokakta işte teşkilat anlamında hala iktidar inanılmaz bir gücünün işte AK Parti'nin inanılmaz bir üye sayısının olması, bunların hepsinin aslında değerlendirilmesi gerekirdi ve buna göre odaklar daha farklı belirlenebilirdi. İşte sokak, bilmiyorum hani o pratikte nasıl işleyeceği meselesi daha farklı bir konu. Onunla ilgili yorum yapamıyorum. Bilmiyorum sizin onunla ilgili yorumunuz var mı? Hani mitingler az olabilir miydi? Daha mı fazla olabilirdi? Bu sokak buluşmaları denilen ya da hani burada çok net bir şey, belki ikisinin aynı anda yapılması daha doğrudur. Onu da bilmiyorum. Ama bu algının yönetilmesi meselesinde kimlik üzerinden ilerlediğini söylüyorsunuz siz ve bunun da aslında marifete yaramadığını.
Kimlik ve bu kaotik görüntü. Yani şimdi şurada seçmende şöyle bir algı oluştu. Gültekin Uysal kim? Yani neden Cumhurbaşkanı yardımcısı oluyor? Neden bir tane bakanlık Demokrat Parti'ye veriliyor? Yani seçmen nezdinde bu dört partinin toplam oyunun 2 puanlarda, 1,5 puanlarda hatta 1 puanlarda olduğunu biliyoruz. Yani Gelecek Partisi benzer bir şekilde. Davutoğlu'nun çok büyük bir prestije sahip olduğunu herhalde kimse söyleyemez. Hiçbir ankette ben %1'lik bir Gelecek Partisi görmedim. Ama çok ciddi bir temsile kavuştu. Şimdi böyle bir durum seçmendeki adalet duygusunu biraz zedeliyor ve muhalefetin güvenilirliğini sarsıyor. Daha net bir tabloyla, daha net bir siyasi liderlikle ve belki de kabinenin açıklanarak, önden açıklanarak çok daha güçlü bir kampanya yürütülebilir miydi? Ya yani bunların hepsini bir varsayım olarak koyuyoruz ama bence muhalefetin kaçırdığı bir diğer trend de şuydu. Çok aceleci davranıldı. Ortak aday çıkarılması konusunda adeta başka bir çözüm ve yöntem yokmuş gibi davranıldı. Bir panasiya, her derde deva bir ilaç gibi görüldü ortak aday meselesi. Bu da mobilizasyonu bence etkiledi. Yani sahadaki mobilizasyonu etkiledi. Belki seçmen mobilizasyonu değil ama sahadaki mobilizasyonu etkiledi. Yani o aday için çalışan partili sayısını düşürdü. Özellikle HDP ve İyi Parti ve Saadet Partisi gibi daha daha köklü ve güçlü teşkilatlar olan partilerin belki de adayları olsaydı daha kuvvetli bir şekilde kendi adaylarının arkasında olacaklar ve AKP bloğundan oy çekme ihtimalini de arttıracaktı. Bu da ikinci tura giderken Cumhurbaşkanı'nın oy oranında ciddi bir düşüşü beraberinde getirecekti ki bu muhalefet için çok büyük bir moral motivasyon sağlayabilirdi. Fakat aday sayısını yani 2,5-3'e indirdiğimiz zaman bu seçmenin iki taraftan bir tanesine meyletmesiyle 49-44'lük bir farkın da ortaya çıktığını gördük. Burada son bir şey daha söyleyeyim. Yani bugün muhalefetin içinde bulunduğu krizin bir nedeni de aslında seçmenin bir şekilde dolandırılması. Ben buna dolandırma diyorum çünkü buna daha ufak, daha küçük bir kelime bulamayacağım. Çünkü başta anket firmaları olmak üzere birçok işte kamuoyunu yönlendirme gücüne sahip kişiler ellerinde çok rahat ilk turda kazanıyoruz algısını pompalayan veriler sundular. Bu da seçmende çok büyük bir beklenti yarattı. Muhalif seçmende çok büyük bir beklenti yarattı. Ve aynı zamanda Cumhur İttifakı seçmeni de ürküttü. Bu durum aslında 2018'in son 3 gününde de görmüştük. Muhtemelen o seçim de belki ikinci turla sonuçlanabilirdi. Fakat bir taraftan ürkütme, bir taraftan beklentinin arttırılması ikinci tura giderken muhalif seçmenlerdeki moral ve motivasyonu düşürmüş oldu. Aslında bugün İmamoğlu'da canlı yayında çok kısa bakabildim. Birazcık bu ilk turda bitirelim kampanyasının da bugünkü motivasyon kaybının nedenlerinden bir tanesi olduğunu söylemiş. Yani bunun alt zeminini hazırlamış. Ben de buna aslında tamamen katılıyorum. Belki de seçimin ikinci tura kalmasının bu kadar sıkıntılı bir şey olmayacağı da daha önceden vurgulanabilirdi.
Şimdi o zaman sihirli formüller üzerine biraz daha konuşalım. Ne yani, zaten hani sona biraz daha şeyi sakladı, bilmiyorum. Şimdi belki sormak daha doğru. Seçimleri nasıl kaybedileceği de belki önemli bir mesele. Yani 49'a 51 ile mi, daha farklı bir oranla mı, farkın açılması söz konusu olabilir eğer muhalif seçmen sandığa gitmezse ve bir ihtimal kazanılması aslında. Hiçbir şey imkansız değil Türkiye'de çünkü. Önce bu
Kesinlikle.
ihtimalin olup olmadığını biraz daha hani çok söylediniz ama mesela ne yapılsa etki eder, ne değiştirilirse etki eder. Mesela yani bu da benim kendi çıkarımım aslında gördüklerimden. Kılıçdaroğlu'nu seçmen tanıyor ve seçmenin bir kısmı ciddi ölçüde sevmiyor. Yani onu çünkü oy verirken de bu da önemli bir motivasyon. Seçmenin kimi sevip kimi sevmediği, nefret edip etmediği ve oy verme yani onun karşısındaki adaya oy verme motivasyonu olup olmadığı meselesi. Kılıçdaroğlu'na ne yazık ki böyle bir olumsuzluk hali de var. Seçmenin uzun zamandır tanıdığı, 10 senedir tanıdığı bir figür. Yani iktidara yakın, iktidara oy vermiş hali hazırdaki seçmenler için söylüyorum bunu. Böyle de bir durum var. Bütün bu durum içinde, bütün bu senaryo içinde nasıl olur da kazanılır? Yani bir ihtimal varsa eğer ne denenebilir en azından?
Tabii ki çok zor bir sürece girildi. Şimdi burada bu zorluğun birkaç nedeni var. Bir tanesi seçmendeki güven kaybının henüz aşılmış olmadığının gözükmesi. Çünkü muhalif seçmenlerin tamamı bile konsolide olmuş değil. Kemal Bey'in adaylığı hala tartışılıyor. Ve aslında %50'nin üstündeki muhalif seçmen bu noktada bir şekilde işlerin daha iyiye gideceğine tam olarak inanmıyor. Eğer inansaydı zaten daha farklı bir sonuç da bize gösterirdi. Dolayısıyla öncelikle bir güvenin tesis edilmesi lazım. Bu güven tesisi için bence az önce söylediğim altılı masanın yapısındaki aksaklıkların giderilmesi lazım. Yani dört küçük partinin en azından bu süreçte, en azından hükümet düzeyinde görünürlüğünün azaltılması gerekiyor. Burada iki belediye başkanı, şimdi tabii Sinan Oğan da devreye girdi. Belki onun da daha fazla katkısıyla muhalif oyların tamamının Kemal Bey'in arkasında toplanması önemli bir faktör olarak karşımızda. Fakat yine de çok zor. Bu zorluğun birkaç işte nedeni var. Birincisi çok yakın Erdoğan 49,5 aldı. İkincisi ve daha önemlisi parlamento seçimleri. Yani şimdi parlamento seçimleri kaybedildikten sonra bizim seçmende biliyorsun şöyle bir eğilim oluyor. İşte aman kriz çıkmasın, ağzımızın tadı kaçmasın böyle bir yaklaşımları olduğu için burada oy verme davranışlarını değiştirme ihtimallerini çok görmüyorum. Görmediğim gibi ilk turda muhalefete oy veren seçmende iktidara oy verme eğilimi bile olabilir. Özellikle bunu küçük kasabalar ve köyler için söylüyorum. Hizmet beklentisi, işte kriz çıkmasın vesaire gibi beklentilerle veya kazanacağını umduğu için oy veren seçmenlerde ve tabii üçüncü olarak seçime katılım oranının ben düşmesini bekliyorum. Bu ilk turdaki kadar büyük bir katılım olmayacak. Bunun tek nedeni bakın Cumhurbaşkanı adaylığı değil, aynı zamanda parlamento seçimlerinin de tamamlanmış olması. Şimdi parlamento seçimleri şu demek, 5.000 adayın mobilize olması ve bu 5.000 adayın çevresinin de kendisi mobilize etmesi demek. Bu çok ciddi bir rakam. Dolayısıyla şimdi sahada böyle bir güç yok. Özellikle muhalefet için bu çok büyük bir dezavantaj. Çünkü iktidar bütün aygıtıyla, kurumuyla, bürokrasisiyle bir şekilde siyasi kampanyasını daha fazla aktörle yapabiliyor. Kamu görevlileri de bu sürece dahil olduğu için ve bakanlar vesaire. Fakat muhalefetin elinde böyle bir güç yok. Onların gücü milletvekili adaylarıydı. Şimdi onların motivasyonunda bir düşüş beklenmesi çok doğal. Ve bu yapıda bu seçmenin, muhalif seçmenin mobilize olarak sandığa gitmesi oldukça zor gözüküyor. Fakat burada farklı bir motivasyon daha var. Ben bunu da enteresan buluyorum. Gerçekten Türkiye'de daha önce de bunu konuşmuştuk belki. Toplumsal muhalefet siyasi muhalefetten çok daha ileride, çok daha gelişmiş ve çok daha dirayetli. Bunu defalarca kez gösterdi. Hala da göstermeye devam ediyor. Yani gerekirse fazla fark olmasın diye insanlar kendi kendine mobilize etmeye başladılar. Bu benim bile aslında seçim sonuçlarından sonra çok beklediğim bir eğilim değildi. Fakat böyle bir yönde bir mobilizasyon süreci başladığını görüyorum. Bunu da olumlu buluyorum. Ve ancak eğer bu süreçte iktidar büyük bir hata yapar, Kemal Bey de daha önce ikna edemediği seçmenlerin tamamını Türkiye'nin daha iyi yönetileceğini ikna edebilirse bir seçim zaferinden bahsedebiliriz. Ama tabii ki bunu çok küçük harflerle söylüyorum.
Ya bu nasıl olacak? İşte şeyden bahsediyoruz. Kürt seçmenin ne yapacağı. Hani Sinan Oğan ve Ümit Özdağ'ın daha görünür olduğu bir süreç nasıl etki yaratır? Bir yanıyla seçmenin güveni kırılır mı? Daha fazla aktör görmek istiyor mu gerçekten? Bu da bir ayrı soru. Var olan
O
aktörler
çok
ne
büyük problem.
olacak? Yok gibiler. Yani Çok fazla aktör var, yok gibiler. İşte Demokrat Parti'nin önerisini konuştuk. Acaba Cumhurbaşkanı yardımcılığından feragat edilse mi diye. Daha az önce Ali Babacan'ın açıklaması, yani %100 emin değilim Twitter'da o şekilde gördüm, artık Twitter'da gördüğüm
Ben
bir
de
şeye güvenemiyorum. Bu dört milletvekili düştü işte AK Parti'nin eksildi, millet şey Cumhur İttifakı'nın eksildi şeylerinden sonra bu sandık itirazlarıyla artık hiçbir şeye güvenemiyorum ama benim gördüğüm kadarıyla Ali Babacan'ın açıklaması, anayasa için Cumhur İttifakı'yla işbirliği yapabiliriz hani diye. Yani garip garip bir çıkış bir yanıyla. Bir yanıyla da acaba hani iyi düşünmek istediğim için şey diye düşündüm. Seçmene hani bakın biz şeye karşı değiliz. Temelden karşı değiliz. Kimseden nefret etmiyoruz. Yeter ki Türkiye iyiye gitsin tırnak içinde. Hani böyle bir opsiyon mu sunmaya çalıştı? Yani çok anlayamıyorum. Ama sorayım. Ne olacak? Yani bu çok aktörlü mesele ne olacak?
Ha.
Ve bu
Yani burada tabii böyle bir kritik nokta var. Az önce söylediğim gibi çok parçalı bir muhalif yapı var. Yani sağın ve solun birçok fraksiyonunun iç içe geçtiği bir durum söz konusu ve bütün bunları bir arada tutacak güçlü bir lider ihtiyacı aslında o yüzden Türkiye'de çok önemliydi. Fakat elimizde böyle bir şu anda muhalefetin ortak adayı yok. O zaman ne olabilir? Burada kritik noktalardan bir tanesi bence şurada göz önüne geliyor. Şimdi Güneydoğu'da biliyorsunuz katılım düştü. Eğer Zafer Partisi ve Sinan Oğan üzerinden çok büyük bir söylem geliştirilirse bu bölgede katılımın daha da fazla düşme ihtimali var. Artı şöyle bir risk taşıyor. Az önce programın başında söylediğim yani Türkiye'de göçmen krizi çok önemli. Bunun kesinlikle politize edilmesi lazım muhalefet tarafından. İktidar burayı boş bıraktığı için. Fakat başlı başına seçimi değiştirecek bir eksen değil. Eğer buraya takılıp kalınırsa daha ters bir sonuçla da karşılaşılabilir. Dolayısıyla burada asıl olan seçmene verilecek olan bu güvendir. Yani ben burada en hızlı yapılabilecek olan şeylerden bir tanesinin Gültekin Uysal'ın bu önerisinin devam ettirilmesi, diğer dört partiye bunun kaydırılması ve bakanların açıklanmasının kritik olduğunu düşünüyorum ve bir diğer nokta da bence bu da kritik bir samimiyet gerekiyor. Şu an muhalefete de samimiyet eksikliği görüyorum. Yani Kemal Bey bir öz eleştiri yapmalı bence ve bu öz eleştirinin muhalif seçmende bir duygusallık yaratma ihtimalinin olabileceğini düşünüyorum. Çünkü şöyle söylendi bu adaylık inşasında yani muhalifler %50'nin zaten üzerinde 55-58 bandında ve bu kitlenin doğru ve koordine bir şekilde mobilizasyonuyla muhalefet bu seçimleri kazanacak. Fakat karşımızda çok başka bir tablo var ve bu tablonun nedenleri üzerine samimi bir siyasi mesajın verilmesi gerekiyor. Fakat böyle bir şey görmüyoruz. Aslında o yüzden söyledim. Siyasi muhalefetle toplumsal muhalefet arasında çok büyük bir uçurum var diye gelişmişlik düzeyi anlamında. Bu da temel eksikliklerden bir tanesi. Ama söylediğim gibi bu güven verme meselesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben de kısmen gözlemlediğim kadarıyla seçmende, özellikle sağ seçmende böyle bir şey görmüyorum. Ve dediğim gibi korktuğum bir başka olay aslında Güneydoğu'da da seçime katılım oranlarının düşmesi üzerinden aradaki farkın da açılma ihtimali. Bu da önümüzde duran seçeneklerden bir tanesi. Zaten başından beri aslında İpek şöyle bir problem var. Yani Kemal Bey'in inandırıcılık sorunu var. Yani Kemal Bey çünkü bir kampanyaya başlıyor, onu bitirmeden diğerine geçiyor, onu bitirmeden diğerine geçiyor. Dolayısıyla bütün siyasi hayatı boyunca yani siyasi kariyeri boyunca benzer savrulmalar yaşıyor. Mesela ben bir tezkere meselesi hatırlıyorum. Çok sert bir çıkış yapmıştı. Tezkereye hayır verilmişti Irak tezkeresine. Hemen arkasından Yozgat'a gidip bambaşka bir açıklama yapmıştı. Dolayısıyla bu tarz kafa karışıklıkları seçmen nezdinde çok güvenilir bulunmuyor. Bir de buna bir şey daha ekleyeyim. Daha önce yine çok önce programlarda konuşmuştuk. Şöyle bir durum var. Şimdi pazarlık görüntüsü şık bir görüntü değil. Yani bu da seçmenin hoşuna giden bir şey değil. Ben yine bunu Macaristan'da çok net bir şekilde gözlemlemiştim. Orada muhalefet partilerinin adeta pastadan pay alma mücadelesi içerisine girmesi seçmen tarafından çok ideal bulunmamıştı. Bu ters tepmişti. Bugün aslında Sinan Oğan meselesi üzerinden bile tartışılan bu Cumhurbaşkanı yardımcılığı bakanlık meselesi daha önce altılı masanın kendisi içerisinde bu ortak listede hangi partiden kaç milletvekili girecek, hangi parti hangi bakanlığı alacak tartışmaları genel olarak seçmen kitlelerinde bir heyecan yaratmadığı gibi bir olumsuz bir iklim yaratıyor. Bütün bunların aşılması gerekirken Sinan Oğan üzerinden de yine görüşmeler, işte Ümit Özdağ'la bugün yapılan görüşmelerde tekrar bir pazarlık masasının kurulduğu hissiyatı veriliyor. Buna karşılık Cumhur İttifakı tam tersi bir noktada, ben böyle bir pazarın içine girmeyeceğim dedi bugün Cumhurbaşkanı, fark etmişsinizdir. Bu da seçmene daha sakin, ılımlı bir mesaj olarak gittiğini düşünüyorum. Aslında burada bile bir eksi noktanın belirdiğini söyleyebilirim.
Burada benim aklıma şöyle bir şey geldi. Böyle bir çıkış yaptı. Sonrasında Sinan Oğan'la görüşmüş aslında. Sanırım İstanbul'da, Dolmabahçe'de olsa gerek. Tam hatırlamıyorum ama İstanbul'da görüşmüş. Kendi makamında, yani Cumhurbaşkanlığı konutlarından bir tanesi aslında. O şekilde iş görüyor diyelim. Ona karşılık Kılıçdaroğlu ziyaretini Zafer Partisi Genel Merkezi'ne yaptı. Bu Danimarka dizimiz var, Borgen, bilenler bilir.
Biliyorum.
Siz izlediniz mi hocam?
İzledim,
Orada
evet.
sanırım ilk sezonun ikinci ya da üçüncü bölüm, hatırlamıyorum. İşte kabine kurulması gerekiyor. Pazarlıklar var, yani her iki figür de başbakan olabilir, bir parlamenter demokrasi. Daha fazla partinin bir araya gelmesi lazım vesaire. Mevcut başbakan görüşmeyi başbakanlık konusunda yapmak için çağırmıştı diğer muhalefet partilerini. Ve bunun üzerine oradaki işte bir bilge siyasetçi de aynı partiden, Birgit Nebo, bizim karakterimizin ismi, onun başbakan olma ihtimali vardı. Onun partisinden daha tecrübeli bir siyasetçi ona şu aklı verdi: sakın oraya gitme, seninle görüşmek istiyorsa onu sen buraya çağır. Ya da yok, parti genel merkezinde mi görüş, öyle bir şey demişti sanırım. Yani bir şekilde o başbakanlık konusunda olan görüşme yapılmamıştı diye ben hatırlıyorum. Ya da onun sonrasında onun yapılması engellendi vesaire. Bu bile aslında bir şey farkı. Güç farkı. Ama bunlar yani bir günde inşa edilen şeyler değil. Çok uzun zamanda yapılan, çok uzun zamanda yayılmış şeyler. Ve eğer kampanyada, daha doğrusu kampanyada ifade etmeyeyim ama hani bu seçim dönemlerinin kısıtlı olduğu zamanlarda, yani kampanya diyelim ya da neyse, seçime az kalan zamanlarda oy tercihinin değişmesi çok kolay olmuyor. Bu inşalar üzerinden aslında ilerleyen bir süreçten bahsediyoruz ve bu tür hatalar da, yani hata da bilmiyorum demek doğru mu? Belki çok nazik bir davranış genel merkezi ziyaret etmek, hani çok kibar, çok harika ama onun yarattığı da başka bir şey var diye bilmiyorum, kendi
Kesinlikle.
açımdan bilmiyorum, size dersiniz.
Kesinlikle katılıyorum. Yani burada bir güçsüzlük emaresi olarak yine algılanma ihtimali de var bunun, doğal olarak. Çünkü seçmen dediğimiz gibi daha bir güç ve koruma ve karizma arıyor. Bunu da birazcık örseleyen bir bence de görüntü oldu. Burada tabii şunu da ekleyelim. Yani burada Sinan Oğan ve Ümit Özdağ'ın siyasi gelenekleri, bu geçmişte yaptıkları, özellikle 2017-18'den sonra yaptıkları çok örtüşen şeyler değil. Yani her iki siyasi aktörün siyasi kariyerine baktığımız zaman Sinan Oğan her zaman Cumhur İttifakı'na daha yakın bir profil olarak görüyoruz. Fakat Ümit Özdağ biliyorsunuz muhalefette bir partide milletvekilliydi. Daha sonra hep muhalefette kalmayı tercih etti. Bugünkü görüşmenin farklılaşmasında da böyle bir ilginç nokta oluştu. Yani bir tanesi Kemal Bey'le görüşürken diğeri Tayyip Bey'le görüştü. Dolayısıyla siyasi geçmişlerine daha uygun olduğunu düşünüyorum ve burada da bir yol ayrımı ihtimalinin doğabileceğini görüyorum. O yüzden de bu ikili görüşmenin ayrı ayrı liderlerle yapılmasını çok olağan karşıladım açıkçası.
Aslında
Ve
Sinan
aslında
Oğan'ın %5'i bulabileceğini düşünüyor muydunuz?
şimdi meselelerden bir tanesi de o aslında. Yani şimdi Sinan Oğan gerçekten %5 mi? Ben düşünüyordum. Ben hatta Muharrem İnce artı Sinan Oğan toplamının %9, %10'lara kadar gelebileceğini düşünüyordum ki belki de Muharrem İnce adaylıktan çekilmeseydi bu mümkün olabilecekti. Bunun da nedeni şu, kesinlikle Sinan Oğan veya Muharrem İnce'nin kendisi değildi böyle bir düşünceye kapılmamın nedeni. Adaylıklarının kıymetli olduğunu düşünüyordum. Çünkü Türkiye'de çok geniş bir protest seçmen oluştu. Yani şunu net bir şekilde gördük biz parlamento seçimlerinde. Sağ seçmen bir şekilde AKP iktidarını cezalandırmak istiyor. Bir yol arıyor. Bunu cezalandırmak için kendisini gösterebileceği bir yer arıyor. Ama aynı zamanda muhalif seçmen de, özellikle gençler başta olmak üzere mevcut siyasi elitlerden rahatsızlık duyuyorlar ve onlar da kendilerini daha yakından temsil edebilecekleri veya temsil etmesine gerek yok, sadece protesto oyu kullanabilecekleri kaynaklar arıyorlar. Bu nedenle zaten biz anketlerde İşte Sinan Oğan'ı %2'ler 3'ler seviyesinden 4-5'lere çıkarken işte Muharrem İnce'yi de 0,2'lerden %8-9'lara çıktı. Sonra geri geldi. Çok yoğun bir kampanya yaptı muhalefet Muharrem İnce'ye karşı. Belki de çok ciddi bir zaman kaybetti bunu yaparken de onu da söylememiz gerekiyor. Bu nedenle de kendilerinden daha önemlisi adaylıklarının önemli olduğunu ben düşünüyordum. Hala da öyle düşünüyorum. Yani Sinan Oğan'ın kendi şahsi siyasi geleceğiyle bu seçmenin ona oy verme eğilimi arasında çok ciddi bence bir kopukluk var. Dolayısıyla Sinan Oğan hangi tarafa giderse gitsin bu seçmenin onu takip etme ihtimali çok zor. Fakat bu seçmenin herhangi bir yere yığılma ihtimali de bence çok zor. Zaten seçimi kazanmanın zorluğu da birazcık burada. Muhtemelen bu seçmenin bir kısmı sandığa gitmeyecekti. Ben yarıya yakınının gitme ihtimalini düşük görüyorum. Geri kalan yarısı da paylaşılma ihtimali yüksek muhalefet ve iktidar tarafında. Dolayısıyla bu seçmen aslında çok da artı bir yazacak bir seçmen olarak olacağını düşünmüyorum. Daha çok etkisiz bir hal olacak. O yüzden seçim sonuçlarını belirleyecek etmenlerinin başında mobilizasyonun oranının, seçime katılım oranının yoğunlaşmasını görüyorum. Çünkü yalnızca muhalefet değil, iktidar da mobilize etmekte zorlanabilir. Yani yurt dışında başta olmak üzere ülke içerisinde çok ciddi bir kaynak ayrılıyor seçimlerde. Benzer yoğunlukta bir kaynağın ayrılma ihtimalini daha zor görüyorum. Veya seçmenin çeşitli nedenlerden dolayı memnun olmayan seçmenin sandığa gitmeme ihtimalini de.
Yine internet problemi yaşıyoruz galiba. Yine fazla yine yaşıyorum. Evet, internet problemi yaşıyoruz. Ne konuştuk diye aslında toparlayacaktım ama bilmiyorum. Belki de yayını bitirmek daha doğru olacak. Zaten bayağı da yaptık. 45. dakikayı geride bırakmışız. Konuştuk. İkinci tur gerçekten mümkün mü? Bunun üzerine konuşmaya çalıştık. Özellikle son kısımlarda. İlk başta da aslında birazcık anlamaya çalıştık. Neden böyle bir sonuçla karşı karşıya olduğumuzu. İhtimal var. Yani ikinci turda kazanmak için bir ihtimal var ama kolay olmayacağını konuşmuş olduk aslında. Sinan Oğan'ın seçmeninin yarı yarıya bölünmesinin daha gerçekçi bir beklenti olduğunu birazcık konuştuk. Bir kısmının da yani yarısının da sandığa gitmeme ihtimalini bu noktada Erdoğan ve Kılıçdaroğlu seçmen gruplarının sandığa ne kadar gideceğini belirleyici olabileceğini aslında değerlendirmiş olduk diye söyleyelim. O zaman herkese teşekkür ederim. Lütfen yayını beğenmeyi unutmayın, paylaşmayı unutmayın. Yorumlar için gerçekten çok teşekkürler. Hepsini okumaya, dikmeye ve yayın içine eritmeye çalıştık. Görüşürüz.